Mantık Uttayır, 28. ayrım, sayfa 281. Kemali şifadan olan cemal sahibi birini gördüm. Hiç kimse hiçbir şekilde böyle birisini göremez. Güneş onun yüzü karşısında nedir ki? Bir zerreden ibarettir. Allahu alem. Gerçi ben onu bundan önce gördüm ama bundan fazla ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Ben o güzeli görme ve görmeme arasında şaşkın bir halde kalmışım. Bir anne kızının mezarı başında ağlıyordu. Hak eri bir Arif o kadına baktı. Dedi ki, bu kadın erkekleri gelip geçti. Çünkü o bizim gibi değil ve şimdi benim dediklerimi o daha iyi biliyor. Kim gitti, kimden ayrıldı, kim kimden uzak kaldı, kimin yüzünden böyle sabırsız oldu biliyor. Ne mutlu ona ki o insanların durumunu ve kime ağlanması gerektiğini biliyor. Asıl zor olan benim gibi dertlinin işidir. Çünkü ben gece gündüz matem tutuyorum. Ama bu alemde kimin için zarı zarı inip gözyaşı dökeceğimi bilemiyorum. Neden ağladığımı, kimden uzak düştüğümü ve kimden ayrıldığım için şaşkına döndüğümü bilmiyorum. Bu kadın benim gibi binlerce adamdan daha da ileride. Zira o kaybettiği şeyin kokusunu alıyor. Ben ise kaybettiğimin kokusunu alamıyorum. Hasretler içindeyim. Bu şaşkınlık yüreğimi kana boğdu. Böyle bir makamda gönül ortadan kalkar ve hatta makam bile yok olur. Bu vadiye ulaşan akıl ipinin ucu elden çıkar ve zan evinin kapısı kaybolur. Buraya varan herkes kendisini kaybeder. Dört tarafından da haberdar olmaz. Kim bu vadiye ulaşmak için bir yol bulursa bir solukta küllün sırrını anlar. Bir sufi giderken yolda bir ses duydu. Birisi diyordu ki anahtarımı kaybettim. Burada anahtar bulan var mı? Evimin kapısı kapalı. Bense sokakta kaldım. Eğer evimin kapısı kapalı kalırsa ne ederim? Durmadan üzülürüm. Başka ne yapabilirim? Sufi ona dedi ki neden kendini yoruyorsun? Kapının nerede olduğunu biliyorsun. Var git kapalı olsun. Kapalı kapının önünde git otur. Kesinlikle birileri gelip o kapıyı sana açacaktır. Senin işin kolay, asıl işi zor olan benim. Çünkü canım şaşkınlıklar içinde yanıp kavruluyor. İşimin ne kapısı var ne de bacası. Hiçbir zaman kapım olmadı ki anahtarı olsun. Keşke bu sufi o kadar çok koşsaydı ama sonunda açık veya kapalı bir kapı bulsaydı. Halkın bu dünyada hayalden başka bir nasibi yoktur. Hiç kimse durumundan haberdar değil. Ben ne yapayım diyen insana de ki, ne yapayım demeyi bırak. Bu ana kadar hep bunu söyledin artık, bunu söylemekten vazgeç. Hayret vadisine düşen herkes, her nefeste yüzlerce defa şaşkınlığa uğrar. Ne zamana kadar avare bir şekilde hayretler içinde yol alabilirim? Yoldaki izleri yok etmişler, ben yolu nasıl bulabilirim? Keşke bilmiyorumu bilmeseydim. Eğer bir şeyler bilmeseydim, böyle şaşırır kalır mıydım? Bu vadide şikayetlerim şükür oldu. İmanım küfre, küfrüm de imana dönüştü. Şeyh Nasrabadi dertlere düşmüştü. Allah'a tevekkül edip 40 defa hacca gitmişti. İşte sana hak eri. Sonradan birileri onu saçları beyazlamış, bedeni zayıflamış ve üstünde sadece bir gömlek olduğu halde gördü. Gönlünde ateş, canında hararet, beline bir zünnar bağlamış, elini açmış. Hiçbir iddiası kalmamış, hiç konuşmuyordu. Ve bir mecusi ateş gedesinin etrafında dönüp duruyordu. Onu gören adam dedi ki, ey zamanın büyüğü, ne yapıyorsun? Yaptığın bu işlerden dolayı utan. O kadar hacca gittin, bir hayli şeyhlik yaptın, bütün bunların hasılı kafirlik mi oldu? Böyle işler olgunlaşmamaktan kaynaklanır. Bu işlerinden dolayı gönül erlerinin de adı kötüye çıkacak. Bu yaptığın işleri hangi şeyh yaptı? Bu yol kimin yolu? Bu ateş gedenin kimlere ait olduğunu biliyor musun? Şeyh dedi ki, işim bir hayli sarpa sardı, evime ve malıma da ateş düştü. Bu ateşten dolayı harmanım yok oldu, adım ve sanım tamamen mahvoldu. Ben de yaptığım bu işe şaşırdım ve hayretler içinde kaldım. Ben bundan başka bir derman bilmiyorum. Kimin canına böyle bir ateş düşerse, bir an için bile olsun iyi ve kötü adı düşünmez. Böyle bir derde düştüğüm günden beri havradan da Kâbe'den de bıkıp usandım. Sen de eğer benim gibi bir zerre bile olsun hayrete düşersen, benim gibi yüzlerce hayrete duçar olursun. Yeni irfan yoluna ayak basan ve gönlü güneş gibi nurani olan bir mürit vardı. Bir gece rüyasında şeyhini gördü. Şeyhine dedi ki, benim hayretten gönlüm kanlara gark oldu. Senin ahirette durumun nasıldır? Ayrılığından dolayı gönül mumumu yaktım. Sen gideli hayret denizine düşüp kaldım. Ben burada hayretler içinde sır arıyorum. Peki senin orada durumun nasıl? Bana anlat. Şeyh dedi ki, ben de hayretler içinde sarhoşum ve durmadan elimi dişliyorum. Bizler bu kuyunun ve zindanın dibinde sizlerden daha çok hayretler içindeyiz. Ahirette düştüğüm hayretin bir zerresi bile dünyada kapıldığım hayretten yüzlerce defa daha fazla. Fakr ve Fena Vadisi. Hayret Vadisi'nden sonra Fakr ve Fena Vadisi gelir. Kim bu vadi hakkında konuşabilir? Bu vadi unutkanlık vadisi gibidir, sağırdır, dilsizdir ve kendinden geçmedir. Sen burada yüz binlerce ebedi gölgenin güneş nurundan dolayı kaybolduğunu görürsün. Kül denizi köpürüp coşmaya başladı mı, denizin üstündeki nakışların kalması mümkün mü? Her iki alem de sadece o denizin nakışıdır. Kim bunu kabul etmezse divanedir. Kim bu kül denizinde kendisini kaybederse her zaman huzur içinde olur. Gönülde zaten bu denizde huzur ermekten başka bir şey elde etmez. Eğer bu vadide insana yokluktan sonra bir daha varlık verilirse, kendisine bir hayli sın ve hakkın sanatını görme gözü verilir. Hak yolunun erleri ve olgunlaşmış salikler bu dert meydanına girdikleri zaman ilk adımda kaybolup giderler. Bu yüzden hiç kimse ikinci adımı atamaz. Ama kim ilk adımda kaybolup giderse, insan bile olurlarsa sen onları cansız bir cisim farz et. Öd ağacı ve odun ateşe atıldıkları zaman her ikisi de yanıp kül olur. Bu ikisinin de dış görünüşü aynıdır. Ama sıfatlara sahip olma babından birbirlerinden çok farklıdır. Eğer aşağılık bir insan kül denizine dalıp kaybolursa, o kötü sıfatları da kendisiyle kalır. Ama temiz bir insan bu denize dalıp kaybolsa bile, o güzel sıfatlara sahip olarak kalır. O insan hem yok olur hem de var olur. Bu nasıl olur? İşte bu aklın ve hayalin idrakinden uzaktır. Sır denizi olan Maşuk-ı Tusi bir gece müritlerinden birine dedi ki, daima yanıp yakıl. Aşk derdinden tamamen yanıp eri ve zayıf olmada bir kıl gibi ol. Eğer bir kıl gibi zayıf olursan, Canan kendin zülfünden sana bir yer verir. Kim onun mahallesinde bir kıl gibi olursa, kesinlikle Canan'ın saçlarından bir tel olur. Eğer sen yolu bilen, feraset sahibi biriysen, saçlardan bir kül olduğunu bil. Kim onun mahallesinde bir kıl gibi olursa, kesinlikle Canan'ın saçlarından bir tel olur. Eğer sen yolu bilen feraset sahibi biriysen, saçlardan bir kıl olduğunu bil. Eğer sende bir kıl ucu kadar varlık nişanesi kalmazsa, yedi cehennem de kötülüğünden ari olur. Günün birinde aşığın biri kanlı gözyaşları akıtıyordu. Biri ondan sordu, neden ağlıyorsun? Aşık adam dedi ki, denildiğine göre yarın kıyamet gününde Hak Teala cemalini açıkça gösterecek. Seçkin ve has kullarını binlerce yıl devamlı cemaliyle misafir edecek ve onlar kendilerinden geçecekler. Sonra kendilerine geldikleri zaman bir daha naz ve niyaza başlayacaklar. Ağlamamın sebebi de budur. Çünkü bir daha kendime gelirsem bir an için beni bana gösterecekler. O zaman ben kendimde ne yaparım? Bu dertten dolayı kendimi öldürsem yeridir. Ben kendime baktığım zaman sadece kötülükleri görürüm ama hak ile beraber olacağım zaman kendimden geçerim. Ben enaniyetimden kurtulursam benden geriye bir şey kalmaz, haktan fani olurum. İnsanın kendi varlığından kurtulması, fena makamına gelmesidir ve fenasını unutması, beka makamına ermesidir. Ey zavallı ve perişan gönül, yakıcı ateşin üzerine kurulmuş sırat köprüsünü geçmeye gücün yeterse üzülme. Ateş, kandilde yağın etkisiyle bir karganın kanadı gibi bir is olur. Yağ o ateşten geçtiği zaman artık o eski yağ olmaktan çıkar, ateşe dönüşür. Gerçi yolda yakıcı bir ateş vardır ama sen varlığını Kur'an'ın kalıbı yaparsın. Eğer bu makama varmak istiyorsan, hiçlik ve yokluk elbisesini giymen gerekir. Her şeyden önce kendini enaniyetten kurtar. Sonra da yokluk burakını önüne kat. Sen yokluk elbisesini giy ve yokluk elbisesine bürünüp fena ile dolu kaseden şarap iç. Sonra güçsüzlüğünden başını önüne eğ ve yokluk tavlasını başının üstüne koy. Hiçlik makamında ayaklarını yokluk üzengisinin üstüne koy ve bu yokluk yolunda ilerle. Perişan bir halde varlık aleminde olmayan beline yokluktan bir kemer bağla. Beden gözünü yumup çabucak can gözünü aç. Sonra da gözlerini yokluk sürmesi çek. Yok ol ve yokluğunda da bir anda yok ol. Sonra diğer yokluğu da yok et. Bu şekilde rahat ve huzur içinde yol almaya devam et ki yokluk alemine ulaşabilesin. Eğer yokluk aleminde bir kıl ucu kadar bile olsa varlıktan eserin olursa yokluk aleminden zerre kadar haberin yoktur demektir. Bir gece pervaneler bir yere toplandılar ve mum aramaya koyuldular. Hepsi diyorlardı ki istediğimizden birazcık olsun haber getirecek birisi gerek. Pervanelerden birisi uçup gitti. Uzaktan bir köşk gördü ve köşkün içinde bir mumun yandığını müşahede etti. Pervanelerin yanına geri döndü ve gördüklerini algısı oranında vasfetmeye başladı. Topluluğun içinde yüce bir pervane vardı. Dedi ki, bunun mumdan haberi yok. Bir başka pervane gitti, mumun ışığını geçip kendisini mumun alevleri içine attı. Kanat çırpıp isteğinin nurunun içine atıldı. Mum galip geldi, o ise mağlup oldu. O da bir avuç dolusu sırla pervanelerin yanına geri dönüp mumla olan vuslatını anlattı. O yüce pervane dedi ki, azizim, bu da mumun nişanesi olamaz. Sen de diğeri gibi mumu anlattın. Bir başka pervane sarhoş bir halde ayaklarını yere vura vura gitti ve kendisini ateşe attı. Canından el çekip ateşe daldı ve kendisini ateşin içinde güzelce yok etti. Ateş pervaneyi tepeden tırnağa sardı ve bütün beden azaları ateş gibi kıpkırmızı kesildi. O yüce pervane uzaktan mumun o pervaneyi nuruyla kendi rengine boyadığını görünce dedi ki, "Gerçekten yapılması gerekeni sadece o yaptı. Kim mumun hakikatini bilebilir ama o bunu kavradı. Herkesin içinde hakikatten haberi olan kimse, her şeyden ve varlığından haberi olmayan kimsedir. Can ve cisimle olan irtibatını kesmedikçe canandan bir an için bile olsun haber alabilir misin? Kim sana kıl ucu kadar bir nişane gösterirse kanını dökmek için yüzlerce ferman vermiştir. Bu makamda hiç kimse nefsin mahremi değildir ve bu makamda kendisine yer bulamaz. Müflis bir sufi yolda giderken taş kalplinin biri ensesine bir tokat attı. Sufinin gönlü kanla doldu. Başını çevirip dedi ki, senin kendisine tokat attığın kimse yaklaşık 30 yıl önce ölüp bu varlık alemiyle ilişkisini kesti ve çekip gitti. Taş kalpli adam dedi ki, sen boş iddialarda bulunuyorsun. Ölü adam nasıl konuşabilir? Bu sözlerinden dolayı utan. Sen konuştuğun sürece hemdem değilsin ve kıl ucu kadar bile olsa varlık nişanesine sahip olursan mahrem olamazsın. Bir kıl ucu kadar bile olsa varlıkla irtibatın olursa, hakikat ile aranda yüzlerce alemlik mesafe var demektir. Sen eğer bu menzile ulaşmak istiyorsan, içinde zerre kadar olsun varlıktan bir eser olursa bu zordur. Sahip olduğun her şeyi ateşe at ve pantolonuna kadar her neyin varsa yak. Bir şeyin kalmadığı zaman kefen kaygısına düşme. Kendini çıplak bir halde ateşe at. Kendin, malın ve mülkün kül oldu mu, vehmiyatın da azalır ve yok olur. Senin de İsa gibi varlıktan sadece bir iğnen bile kalırsa yolunun üstünde yüzlerce eşkıya belirir. İsa Allah yolunda malını mülkünü terk etti ama iğnesi yol almasını engelledi ve onu yarı yolda bıraktı. Bu makamda vücut hicaptır. Çünkü bu makamda malın, mülkün, itibarın ve makamın yeri yoktur. Sahip olduğun her şeyi bir bir elinden çıkar. Sonra nefsini alıp halvete çekil. İçinde yokluk düzene girdi mi iyilikten de kötülükten de kurtulursun. İyilik ve kötülük ortadan kalktığı zaman aşık olursun. Dolayısıyla aşkın fenasına layık olmaya çalış. 28. ayrımın sonu, sayfa 291.